Ayrım 59.
10 ağır olduğunu söyledim ve bana yalnızca 1 dolar ödendi. 1 dolar yalan söylemem için yeterli bir miktar olamaz. Dolayısıyla işin gerçekten zevkli olduğunu düşünüyor olmalıyım. Öte yandan eğer deneye aynı şey için 20 dolar ödenmişse bu yalan söylemek için yeterli bir miktardır. Ve bu nedenle işin gerçekten zevkli olduğuna inanması olasılığı daha düşüktür. Böylece bu açıklama bilişsel çelişki kuramı ile aynı kestirmeleri yapmaktadır. Tutumuna ters düşen sözleri söylemesi için ödenen miktar arttıkça deneyin bu sözlere inanması olasılığı azalacaktır. Hemen hemen bütün bilişsel çelişki olguları için benzer açıklamalar getirilebilir. Temel farklılık deneyin bilişsel çelişki tutumlarını değiştirerek azaltmak yerine aç parantez bilişsel çelişki kuramında olduğu gibi kapa parantez, tepkisinin söz konusu durumdaki davranışına ilişkin algısı üzerine dayandırmasıdır. Uyarılmış bir dürtü olarak bilişsel çelişki. Bilişsel çelişki ve kendini algılama gibi geçerliliğine inanılabilir kuramların geçerliliklerini sınayacak bir deney tasarlamak her zaman güç bir iştir. Ancak bu iki kuramsal konum arasında iki belirleyici fark vardır. Bunlardan biri bilişsel çelişki kuramının bilişsel çelişkinin rahatsız edici olduğu ve büyük ölçüde açlık gibi bir dürtü olarak işlediği ve deneyin bu rahatsızlığı gidermek için elinden geleni yapacağı görüşü ile ilgilidir. Benim çözümlemesi ise tümüyle bilişseldir ve böyle durumların yani çelişkili hiçbir rahatsızlık ya da dürtüye neden olmadığı yönündedir. İyi ki kuramlar arasındaki bu fark doğrudan sınanabilir niteliktedir. Waterman 1969, Palak 1970, Palak ve Pittman 1972 böyle bir sınamayı yapmışlar ve açıkça bir dürtünün uyarıldığını göstermişlerdir. En son çalışmada denekler önce sıkıcı bir işi yüksek ya da düşük seçme özgürlüğü koşulları altında yapmışlardır. Bilişsel çelişki kuramına göre böyle bir işi gönüllü olarak yapmak bilişsel çelişkiye neden olacaktır ve demek dürtü düzeyinde bir yükselme hissedecektir. Kendini algılama kuramına göre ise kuşkusuz dürtü düzeyinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bundan sonra denekler yüksek ya da düşük düzeyde yarışmacı tepkiler içeren bir işi yapmaya çalışmışlardır. Deneysel yazında yüksek düzeyde yarışmacılık içeren işlerin aç parantez, örneğin belirgin tek doğru tepki yerine birbirine rakip birçok tepki içeren kapa parantez, yüksek düzeyde uyarılmış dürtü ya da güdülenme durumlarında, daha zor düzeyde güdülenme durumlarında ise daha kolay olduğu gösterilmiştir. Öte yandan düşük düzeyde yarışmacılık içeren işler yüksek düzeyde uyarılmış güdülerle daha kolay, düşük düzeyde uyarılmış güdülerle ise daha zordur. Sonuçlar çizelge 12.7'de görülmektedir. Çizelge 12.7. Seçme özgürlüğünün dürtü uyarılması üzerinde yüksek ve düşük düzeylerde yarışmacılık içeren işlerdeki hata sayısıyla ölçülen etkisi. Yüksek seçme özgürlüğü parantez içinde yüksek çelişki koşulunda düşük düzeyde yarışmacı eksi 0.39. Yüksek düzeyde yarışmacı artı 1.61. Düşük seçme özgürlüğü parantez içinde düşük çelişki koşulunda düşük düzeyde yarışmacı artı 0.41. Yüksek düzeyde yarışmacı artı 0.62. Olumlu bir puan hatalarda bir artış anlamı taşır. Kaynak Palak ve Pittman'dan 1972 uyarlanmıştır. Bilişsel çelişki kuramı açısından beklendiği gibi yüksek seçme özgürlüğü ve dolayısıyla yüksek çelişki ya da yüksek düzeyde uyarılmış dürtü koşulunda yüksek düzeyde yarışmacı işteki edim kötüleşirken düşük düzeyde yarışmacı işteki edim iyileşmiştir. İkinci bir deneyde yalnızca yüksek düzeyde yarışmacı iş kullanılmış ve denekler sıkıcı bir işi yüksek ve düşük seçme özgürlüğü koşulları altında yüksek ve düşük mazeretlere yani nedenlere dayalı olarak yapmışlardır. Bilişsel çelişki kuramına göre yalnızca seçme özgürlüğü ve düşük mazeret koşulunda yüksek çelişki vardır ve buna uygun olarak da yalnızca bu koşulda yüksek düzeyde uyarılmış dürtü söz konusu olmalıdır. Sonuç olarak denekler yalnızca bu koşulda yani yüksek düzeyde yarışmacı işte öteki koşullardan herhangi birinde olduğundan daha kötü bir edim sergilemişlerdir. Böylece bilişsel çelişki kuramının kestirdiği gibi çelişkili bir durum bütünüyle yüksek düzeyde uyarılmış bir dürtü durumunda beklenebilecek sonuçlara yol açmıştır. Bilişsel çelişkinin bu dürtü temelini anlamanın bir yolu daha vardır. 4. bölümde tartışılan yanlış yükleme çalışmalarından çıkan bir sonuca göre öznel iç uyarılmışlık durumları yanlış nedenlere, örneğin bir hapa yüklenmeleri ölçüsünde giderilebilirler. Bu gözlem bilişsel çelişkinin uyarılmaya bağlı olup olmadığını belirlememize yardımcı olabilir. Kuramsal açıdan beklenen budur. Bir kişi yüksek seçme özgürlüğü koşulları altında tutumuna ters yönde bir görüşü savunan bir yazı yazarsa bilişsel çelişkinin doğacağı varsayılır. Fakat eğer bilişsel çelişki gerçekte uyarılmış bir iç dürtü ise tutarlılığı yeniden sağlayacak bir tutum değişikliği ile olduğu kadar dürtüyü bir hapa yeniden yükleme yolu ile de giderilebilir. Pittman 1975, Zahn ve Cooper 1974 iki çalışmada uyarılmanın tutarsızlıktan başka bir şeye yüklenmesi durumunda bilişsel çelişki etkilerinin görülüp görülmediğine baktılar. Zahn ve Cooper deneklere koşulardan birinde gerginliğe, diğerinde ise rahatlamaya neden olacağını söyledikleri bir hap verdiler. Bundan sonra onlara yüksek ya da düşük seçme özgürlüğü koşulları altında tutumlarına ters düşen yazılar yazdırdılar. Hap nedeniyle kendilerini gergin hissetmeleri gereken durumda hiçbir bilişsel çelişki belirtisi yoktu. Ancak hapın rahatlamaya neden olacağının söylendiği durumda yüksek seçme özgürlüğü koşulunun yazılanlar doğrultusunda düşük seçme özgürlüğü koşulundan daha fazla tutum değişikliğine yol açtığı görüldü. Bu iyi bilinen bilişsel çelişki belirtilerinden biridir. Diğer bir deyişle denek kendisindeki uyarılmayı hapa yükleyebildiği zaman hiçbir bilişsel çelişki belirtisi ve dolayısıyla bilişsel çelişki yoktu. Denek kendisindeki uyarılmayı hapa yükleyemediği zaman bilişsel çelişki etkisi görüldü. Büyük bir olasılıkla bunun nedeni hala kendisini uyarılmış hissediyor olması idi. Böylece bu sonuç bilişsel çelişki belirtisi ya da etkilerinin bir çeşit fizyolojik uyarılma mekanizmasına bağlı olduğu görüşü için ek bir kanıt oluşturmaktadır. Bu çelişki deneyin uyarılmışlık durumunu bir hap gibi dış bir uyarana yükleyebilmesi halinde giderilebilir ya da azaltılabilir. İç belirtilerin çarpıcılığı. Kuramsal konumlar arasındaki öteki belirleyici fark şu noktada yoğunlaşır. Bilişsel çelişkinin içsel bilişsel arasındaki tutarsızlıktan kaynaklandığı varsayılırken, kendini algılama kuramı insanların özde her türlü içsel belirtiye karşı duyarsız olduklarını varsayar. Ben 1972 şöyle yazmaktadır. Bireyler kendi içsel durumlarına ilişkin bilgiyi kısmen onları kendi açık davranışlarına ve ya da bu davranışın içinde geçtiği koşullara ilişkin gözlemlerinden çıkararak edinirler. İçsel belirtilerin zayıf, bulanık ya da açıklanamaz olmaları ölçüsünde birey işlevsel olarak bir dış gözlemci ile aynı konumdadır. Bir dış gözlemci de bireyin içsel durumlarını çıkarsamak için aynı dışsal ipuçlarından yararlanmak durumundadır. Bu mantıktan yola çıkılırsa kendini algılama olgusu, bireyin tutumu onun için çok belirgin ya da hissedilir olduğu durumlarda gözlenmemelidir. Bilişsel çelişki kuramı beklentisi ise oldukça farklıdır. Eğer bir kişi başlangıçtaki tutumuna ilişkin olarak çok belirgin işaret ya da belirtiler varken tutumu ile uyuşmayan bir davranışta bulunursa bilişsel çelişki aynı derecede belirgin olacaktır. Çünkü çelişkinin uyarılmasında anahtar tutarsızlıktır. Böylece birçok araştırmacı bunu kendini algılama kuramı ile bilişsel çelişki kuramı arasında kritik bir test olarak ortaya atmıştır. Diğer bir anlatımla bilişsel çelişki kuramına göre deneyin başlangıçtaki tutumunu iyice belirginleştirmek tutum değişikliğini hiç de azaltmamalıdır. Çünkü bilişsel çelişki daha büyük değilse bile aynı büyüklükte olacaktır. Öte yandan kendini algılama kuramı daha az bir tutum değişikliği kestirecektir. Çünkü kişi bu durumda tutumunu artık belirgin ya da çarpıcı hale gelmiş, başlangıçtaki tutumu ile karşılaştırıldığında tutumu ile uyuşmayan davranıştan daha az çıkarsayabilecektir. Bu olguya ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. Schneider ve Ebesen 1972, Wixon ve Laird 1976, ayrıca bakınız Greenwald 1975. Bunların hepsi de deneyin başlangıçtaki tutumunun (üniversite müfredat programları üzerinde öğrencilerin ne ölçüde bir denetime sahip olmaları gerektiği konusunda) belirginliğini değiştirme, deneye yüksek ve düşük seçme özgürlüğü koşulları altında aç parantez bilişsel çelişkiyi değiştirmek için kapa parantez tutumuna ters düşen bir makale yazdırma ve sonra da tutum değişikliğine ilişkin bir son ölçüm yapma genel düzenlemesini izlemişlerdir. Fakat başlangıçtaki tutumun belirginliğini değiştirme yöntemi çalışmadan çalışmaya büyük ölçüde değişmiş ve bu değişiklikler sonuçları kestirilebilir biçimlerde etkilemiştir. Schneider ve Ebesen tutuma ilişkin hiçbir ön ölçüm yapmamışlardır. Fakat makalenin yazılmasından önce öğrenciden birkaç dakika üzerinde düşündükten sonra üniversitece verilen ders çeşitlerinin kontrolü konusundaki görüş ve düşüncelerini örgütleyip sistemleştirmesi istenmiştir. Diğer bir deyişle konuyu belirgin ve çarpıcı duruma getirmiş fakat konuya ilişkin olarak deneyin kendi kişisel tutumu hakkında hiçbir şey söylememişlerdir. Böylece son ölçüm zamanında Schneider ve Ebesen deneklere makaleyi yazmadan önce konu hakkında sahip oldukları genel düşüncenin yalnızca bir anısına sahiptiler. Bu durum konuya ilişkin olarak yalnızca bulanık ve belirsiz bir takım düşüncelere neden olacaktır. Tıpkı BEM'in bir kendini algılama etkisine neden olacağını işaret ettiği türden bulanık içsel belirtiler gibi. Çizelge 12.8'den de görülebileceği gibi bu durum kendini algılama örüntüsüne yol açtı. Kestirilen bilişsel çelişki etkisi, aç parantez, seçme özgürlüğü koşullarında seçme özgürlüğünün bulunmadığı durumlardakinden daha fazla tutum değişikliği. Kapa parantez, böyle deneylerde alışılmış olduğu gibi deneyin başlangıçtaki düşünceleri belirginleştirilmezse ortaya çıkar. Fakat deneyin başlangıçtaki düşüncesi çarpıcı hale getirildiğinde bilişsel çelişki etkisi tümüyle silinmiştir ve hatta anlamlı olmamakla birlikte tersine çevrilmiştir. Sonuçların bu örüntüsü kendini algılama kuramının kestirdiklerinin de aynısıdır. Bu denekler büyük bir olasılıkla son tutumlarına ilişkin olarak belirttiklerini tutuma ters düşen açık davranış üzerine daha az ve ilk düşünceleri üzerine daha çok dayandırmaktaydılar. Çizelge 12.8 Koşul 1 Belirginlik var. Seçme özgürlüğü var 23 Seçme özgürlüğü yok 24.2 Koşul 2 Belirginlik yok. Seçme özgürlüğü var 30.3 Seçme özgürlüğü yok 19.7 Ortalamalar arttıkça tutum değişikliği artmaktadır. Kaynak Schneider ve Ebesen 1972 Tersine Rose ve Schulman deneklerden bir ilk oturumda tutumlarını tam olarak ortaya koymak üzere bir anketi doldurmalarını istediler. İkinci bir oturumda denekler belirginleştirme ve belirginleştirmeme koşullarına ayrıldılar. Aç parantez, başlangıçtaki tutumların belirginleştirildiği ve belirginleştirilmediği. Kapa parantez. Belirginleştirme koşulunda her denek tutumuna ters düşen makaleyi yazdı. Sonra ilk oturumda doldurduğu ankete bakarak başlangıçta belirttiği tutumu ayrı bir kağıda yazdı. Bu kağıt ayrı bir zarfa konuldu. Daha sonra her denek en son tutumunu belirtti. Böylece belirginleştirme koşulundaki denekler öğrenci denetimi konusuna ilişkin konumlarının canlı bir biçimde bilincindeydiler. Bu durum makalede savunulan görüşle deneyin başlangıçtaki karşıt görüşü arasında doğrudan bir karşılaşmaya ya da çatışmaya yol açıyordu. Ancak belirginleştirmeme koşulunda makaleyi yazdıktan sonra deneyin başlangıçta doldurduğu tutum anketine bakmasına izin verilmedi. Çizelge 12.9'da gösterildiği gibi seçme özgürlüğü olan deneklerin başlangıçtaki tutumları belirginleştirilmiş olsun ya da olmasın seçme özgürlüğü olmayanlardan daha fazla tutum değiştirdikleri görüldü. Diğer bir anlatımla bilişsel çelişki örüntüsü aç parantez seçme özgürlüğü durumunda bu özgürlüğün bulunmadığı durumdakinden daha fazla tutum değişikliği. Kapa parantez, belirginleştirilmiş başlangıç tutumlarında da tıpkı belirginleştirilmemiş olanlarda olduğu gibi ortaya çıkmaktaydı. Öyleyse kendini algılama kuramı denencesinin tersine tutum değişikliği kişinin kendisini belirli bir davranış ya da eylemi gerçekleştiriyor olarak algılamasından daha çok seçme özgürlüğü koşulları altında davranışla tutumlar arasındaki tutarsızlığa bağlı idi. Çizelge 12.9 Ortalama tutum değişikliği, parantez içinde bilişsel çelişki örüntüsü. Koşul 1. Belirginleştirme. Seçme özgürlüğü var 16.3. Seçme özgürlüğü yok 3.5. Koşul 2. Belirginleştirmeme. Seçme özgürlüğü var 13.0. Seçme özgürlüğü yok 4.5. Ortalamalar arttıkça tutum değişikliği artmaktadır. Kaynak Ross ve Schulman, 1973. Bu çalışmalardan belki de insanların tutumlarını kendi davranışlarından ve davranışlarını kontrol eden çevreye ilişkin algılarından çıkarmak için yükleme süreçlerini kullandıkları çıkarılabilir. Fakat belki de bunu yalnızca tutumlarının benim de söylediği gibi bulanık ve belirsiz olduğu koşullarda yapmaktadırlar. Önceki bölümlerde gördüğümüz gibi halk arasında görülen önemli ve tartışmalı sorun ya da konular bu türden değildir. Herkesi otobüsle taşıma, Vietnam Savaşı ya da İkinci Dünya Savaşı gibi savaşlara müdahale etme, kürtaj ve benzerleri konusunda ne hissettiğini, tutumunun ne olduğunu bilir. Bu koşullar altında kendini algılama kuramının yararlı olma olasılığı düşüktür. Öte yandan kendini algılama kuramı laboratuvar deneylerinde çok yaygın olan küçük bir gruba özgü ve içe işlemeyen türden sorun ya da konularda geçerlidir. Böylece iki süreç belki de en iyi şu iki farklı alanda işlerlik kazanmaktadır. Bilişsel çelişki kuramı daha biçimlenmemiş, bulanık, belirsiz, kişiyi sarmayan ve daha önemsiz konularda kendini algılama kuramı daha biçimlenmemiş, bulanık, belirsiz, kişiyi sarmayan ve daha önemsiz konularda. Özet 1. Bir biliş bir diğerinin tersini gerektiriyorsa bilişsel çelişki vardır. Çelişkinin büyüklüğü tutarsız bilişlerin sayı ve önemine bağlıdır. Bilişsel çelişki davranışı çelişkiyi azaltmayı güdüler. 2. Bilişsel çelişki doğuran en önemli durumlar bireyin davranışına neden olduğu çelişkiyi içerirler. Bilişsel çelişki kararlardan ve bireyin tutumuna ters düşen davranışlardan sonra görülür. 3. Bilişsel çelişki değişik bir dizi yoldan azaltılabilir. Eğer davranışın kendisi geri dönüşü olmayan türdense tutum davranış tutarsızlığını azaltmak için ikinci en önemli yol tutum değişikliğidir. 4. Kişinin uzun süre kararına bağlanmış kaldığı, kararını özgürce verdiği, kararın sonuçlarını önceden bildiği ve davranışının sonuçları için sorumluluk üstlendiği durumlar karar sonrası çelişkinin en büyük olduğu durumlardır. 5. Tutumlara ters düşen davranışı izleyen bilişsel çelişki kişiyi davranışta bulundurmaya ancak yetecek büyüklükte özendiricilere bağlıdır. Bu özendiriciler ya en hafif tehdit ya da sözü verilmiş en küçük ödül olabilirler. 6. Bu bilişsel çelişki etkileri için başka açıklama biçimleri öğrenme ve yükleme kuramcılarınca üretilmiştir. Bireyin oldukça belirsiz, tanımlanmamış tutumlara sahip olduğu durumlar dışında araştırmalar genellikle bilişsel çelişki açıklamalarını desteklemektedir. Tutumların belirsiz ve tanımlanmamış olduğu durumlarda davranışsal eylem bireyde kendi tutumla ilişkin yeni algılamalara yol açabilir ve böylece de tutum davranış tutarlılığını bir çelişki azaltma süreci ile değil bir yükleme yapmak yolu ile sağlamış olur. 13. Bölüm Grup yapısı ve liderlik. Şimdiye kadar toplumsal ortamlardaki bireyi odak noktası olarak ele aldık. Genelde bireyler tek başlarına yaşamaz, çalışmaz ve öğrenmezler. Hepimiz yaşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyizdir. Karmaşık bir toplumda çoğu kişi birden fazla grubun aile, arkadaş çevresi, kulüpler, örgütler, siyasal partiler üyesidir. Bu gruplar aile örneğinde olduğu gibi 2-3 üyeden oluşabileceği gibi sosyal demokratlar, Müslümanlar olarak binlerce, milyonlarca kişiden de oluşabilirler. Sosyal psikologlar grupların birbiriyle ilişkili iki özelliğine ilgi duyarlar. Bir gruba ait olma bireyi nasıl etkiler ve grup bir bütün olarak nasıl işler? Bu bölümde grupların yapısını ve yapının en önemli özelliklerinden biri olan liderlik konusunu ele alıp tartışacağız. Bir sonraki bölümde ise konumuz grup dinamiği ve süreçleri olacaktır. Grup yapısının değişik yönleri. Birkaç kişi bir grup olarak bir araya geldiği zaman tamamen ayrışmamış olarak kalabilmeleri zordur. Bu kişiler davranış örüntüleri geliştirirler, görev bölümü yaparlar, farklı roller üstlenirler ve benzeri. Bu yapısal özelliklerin grubun işleyişi üzerinde önemli etkileri vardır. Bu nedenle gruplarla ilgili bu bölüme iki soruyla başlayacağız. Gruplarda ne tür örgütlenme ve yapı görülür? Gruba empoze edilmiş olan bir yapı, grup örgütlenmesinin öteki ögelerini nasıl etkiler? İletişim örüntüleri. Hemen hemen bütün grupların ortak özelliklerinden birisi, kimi kişilerin çok fazla, kimilerinin de çok az konuşmalarıdır. İçinde bulunulan durumun özellikleri bu örüntü üzerinde pek etkili değildir. Grup ister yapılandırılmış ister yapılandırılmamış olsun, tartışılan konu ister özel ister genel olsun, grubu oluşturan kişiler bu konuşma miktarı ile ilgili olarak yukarıda sözü edilen durum görülür. Örneğin açık görüşlü bir öğretim elemanı tarafından yönetilen bir seminerde konu ne olursa olsun tartışmayı tekerlerine alan bir ya da iki kişiye rastlanacaktır. Konuşmaların çoğu bunlar tarafından yapılacak, geri kalanlar bir iki sözcükten fazlasını söyleyemeyeceklerdir. Bu olgunun belki de en çarpıcı özelliği grubun büyüklüğü ne olursa olsun ortaya çıkmasıdır. Şekil 13, 1, 4, 6 ve 8 kişilik gruplar için bu örüntüyü ortaya koymaktadır. Dikkat edilirse her durumda bu kişi konuşmanın çoğunu yapmakta, bir sonraki en konuşkan kişinin konuşma düzeyi birinciye göre epeyce düşük olmakta, ondan sonraki biraz daha az konuşmakta ve bu böylece devam etmektedir. Sonuçta her bir kişinin konuşma miktarı logaritmik bir hızla düşmektedir. 8 kişilik bir grupta konuşmaların %60'ı 2 kişi, %14'ü 1 kişi, %26'sı da geriye kalan 5 kişi tarafından yapılmaktadır. Kuşkusuz bireylerin konuşma yüzdesi gruptan gruba değişecektir. Her üyenin aynı oranda katkı yaptığı gruplarda olabilir ama genelde hemen bütün gruplarda anlatılan türden bir görünüm söz konusu olacaktır. Şekil 13.1. Bir grubun üyeleri tarafından kurulan iletişim miktarı logaritmik bir eğriyi izler. Grubun büyüklüğü ne olursa olsun en konuşkan üye iletişimin yaklaşık %40'ını yapar ve öteki üyelerin iletişim miktarları keskin bir biçimde düşer. Grubun büyüklüğü arttıkça birinci ve ikinci en konuşkan üyelerin iletişim miktarları arasındaki fark da artar. Stephen ve Mishler üzerinde temellendirilmiştir. 1952. Ayrıca formal bir yapının ortaya çıkmasından önce bile gruplarda bir takım davranış örüntüleri gelişecek, birbirinden çok farklı alışkanlık ve gelenekler oluşacaktır. Mereş, 1949, bir araştırmasında 3-4 toplantıdan sonra çocukların kimin nerede oturacağı, kimin hangi oyuncakla oynayacağı, hangi etkinliklerin birbiri ardınca sıralanacağı gibi konularda belirli gelenekler oluşturduklarını bulmuştur. Benzer türden güçlü örüntüler akıl hastanelerinde de gözlenmiştir. Belirli hastalar belli iskemlelerde oturup belli davranışlarda bulunurlar. Örneğin belirli bir iskemlede oturan bir hastanın sigarasını her zaman yanındaki sandalyede oturan öteki hasta yakıyor olabilir. Ya da tüm grup belirli bir saatte belirli bir biçimde davranarak yer değiştirebilir. Bu örnekler belki de günlük yaşamda sık sık karşılaşılan durumlardan farklıdır. Ama üniversite öğrencilerinin dersliklerde her zaman aynı yerlerde oturduklarını da fark etmiş olabiliriz.